aşka şeytan karışır. Hande Altaylı.
Ayrım 7.
Ama Ömer o hastane odasının kapısından hiç girmedi. Aslı'yı aramadığı için Sabiha'dan olanları duymadı. Duysa gelir miydi bilinmez. Sonraki 15 gün boyunca Aslı kalbinde bir ağırlıkla dolaşıp durdu. Hayatı kilitlenmiş gibiydi. Telefon ya da kapı her çaldığında yerinden sıçrıyor, karşısında bir başkasını bulduğunda ağlamaklı oluyordu. Başını balkon demirlerine yaslayıp saatlerce gelip geçen arabalara bakıyordu. Aslında bakmıyor, sadece bekliyordu. Beklemek zevkten işkenceye dönüşmüştü. Ömer'in gelmeyeceğine dair inancı arttıkça acısı da artıyordu. Bu ruhsal kıvranma sürecinde kirpi aklına gelmiyordu bile. Belki o da aynı acıları Aslı için çekiyordu. Ama bu neyi değiştirirdi ki? Herkes aynı yaraları açıyor, aynı silahlarla yaralanıyordu. Sonunda da herkes iyileşiyordu. Kalan yara izleri ve yağmurda sızlayan kalp kırıklarıydı. Tam 15 gün sonra, tam da Aslı'nın iyileşmeye karar verdiği günlerde bir sabah Zerrin geldi. Her zamanki gibi sonsuz bir şıklık içindeydi. Daracık siyah jean ve askılı beyaz tüniği her zamanki diz yapmış eşofmanını giyen Aslı'nın hafiften utanmasına sebep oldu. Zerrin acele adımlarla salonun ortasına kadar yürüdü ve bir az solist edasıyla ''Sana bomba gibi haberlerim var, Ömer'i gördüm.'' dedi. Aslı tıkandığını hissetti. Hiçbir şey söylemeden arkadaşına baktı. Zerrin'in olan bitenden haberi yoktu. Neşeyle devam etti. ''Dün gece annemlerle balıkçıya gittik. Bir de baktım bu oturuyor. Karşısında da bir kadın. Hemen yanlarına uçtum. Merhaba Ömer abi.'' diye. Beni görünce şok oldu. Hemen tanıştırdı kadınla. Ve... ''Nananom, eşim.'' dedi. ''Olan adam evliymiş, biliyor muydun sen?'' ''Duymuştum.'' dedi Aslı dudaklarını ısırarak. ''İyi de adam hiç evli gibi değildi ki. Hep buradaydı. Jülide ile tatile gidip duruyorlardı.'' ''Ay ne bileyim ben be. Bana mı düştü milletin evliliğinin derdi?'' Sesi iyice yükselmişti. ''Ne kızdın şimdi?'' Zerrin hem şaşırmış hem de darılmıştı. ''Kızdım falan yok.'' ''Kızdın.'' ''Nasıl bir kadındı peki?'' diye sordu Aslı. Merakına yenik düşmüştü. Zerrin ise omuz silkip kendini koltuğa attı ve ''Önce sen anlat.'' dedi. ''Çok iğrençsin. Her şeyi bilmek zorunda değilsin şu dünyada. O zaman sen de karısının nasıl biri olduğunu bilmek zorunda değilsin.'' Tipik Zerrin halleriydi bunlar. Başkalarının hayatını en ince ayrıntılarına kadar kurcalamaktan zevk alırdı. Şansı da daima yaver gittiğinden olayların orta yerine düşüverirdi. Yüzünde zafer bekleyen bir gülümsemeyle dinleme pozisyonuna geçmişti bile. Aslı derin bir nefes aldıktan sonra anlatıp kurtulmaya karar verdi. Onunla mücadele edecek gücü yoktu. Zaten kirpiyle olanların sırrını çözmeden Zerrin ona asla rahat vermezdi. ''Ben Ömer'le beraber oldum. Kirpinin bana saldırmasının sebebi de buydu.'' Zerrin'in gözleri kocaman oldu. Yüzü heyecanla parlamaya başladı. Umduğundan çok daha iyi bir hikaye bulmuştu. Aslı onun soru sormasına fırsat vermeden devam etti. ''Evli olduğunu bilmiyordum. Jülye de söylememişti. Hastanede Ayla'dan duydum.'' diye devam etti Aslı. ''Ama artık görüşmüyoruz. Hiç aramadı. Zıplamayı keser misin lütfen?'' Zerrin duyduklarının etkisiyle yerinde duramaz olmuştu. Zıplamayı kesmediği gibi isterik çığlıklar atarak Aslı'nın etrafında dönüyordu. ''İnanamıyorum. Onunla yattın ha. Senin böyle bir şey yapacağın ölsem aklıma gelmezdi. Peki nasıldı?'' ''Aman tanrım, yoksa kirpi sizi yatakta mı bastı?'' ''Kes şunu, yatakta falan basılmadık, tamam mı? Ve bu konu kapandı artık.'' ''Nasıldı peki, iyi miydi?'' ''Konu kapandı dedim.'' diye bağırdı Aslı hırsla. Zerrin olayın magazin tarafının büyüsüne öyle kapılmıştı ki heyecanını bastırması imkansızdı. Buna rağmen birkaç dakika sessiz kalmayı başardı ama bu sessizlik sırasında aklına düşen soruları soramamak işkenceden farksızdı. ''Hadi kadını anlat.'' dedi Aslı. Bunu sorduğu için kendinden nefret etti. Bayağı güzel sayılır. İncecik, kumral. Ay ne bileyim, kadın işte. Bunlar Aslı'nın duymak istediği şeyler değildi. O nedense şişman, çirkin, aksi suratlı birini hayal etmişti hep. İyi miydiler peki diye sordu. Nasıl yani? Yani araları nasıl görünüyordu? Masanın üzerinden el ele tutuştular bir kere. Gece boyunca da güzel güzel sohbet ettiler. Üzüldün mü? Bana ne be, Allah mesut etsin. Aslı kalktı ve banyoya girdi. Kusmak istiyordu. Ağlamak istiyordu. Ağlarken kusabilmek istiyordu. İkisini de yapmadı. Muslukları sonuna kadar açıp akan giden suyu seyretti. Tekrar salona döndüğünde kendisini daha iyi hissediyordu. Zerrin köşede kirpinin evine gitmek üzere hazır bekleyen kolilere bakarak ''Ev işini ne yapacaksın peki?'' diye sordu. ''Burada kalacağım.'' dedi Aslı. Ayla tabloları almak isteyen birini buldu. İyi para ediyorlarmış. Piyanoyu da satarım. Tabloları Juliet'in eski bir sevgilisi yapmıştı. Adam ressamdı ve son zamanlarda çok meşhur olmuştu. Onları satmak Ayla'nın fikriydi. Kocasının sanat galerisi sahibi bir arkadaşı vardı ve adam 5 tablonun hepsini almayı istekli bir müşterisi olduğunu söylemişti. Bu sayede Aslı bir müddet daha bu evde oturabilirdi. Tabloları seviyordu sevmesine ama sonuçta Catherine de Medici sayılmazdı. Ana olarak sararmış fotoğraflar yerine para eden tablolar bıraktığı için Juliet'e minnettardı. Ben olsam satmazdım dedi Zerrin. Niyeymiş? Ne bileyim, hatıra onlar. Sokayım hatıraya. Ev kalınca miras oluyor da resim kalınca niye hatıra oluyormuş? Hem Julie de yapmadı ki onları, sevgilisi yaptı. Piyanosunu da satacaksın ama. Zerrin vazgeçmiyordu. Emin ol, donları para etse onları da satarım. Ulan aç kalan insanlar birbirini yiyor be. Tek başınayım. Meteliğe kurşun atıyorum ve anılarımı koruma pahasına gece konduda oturacak kadar kahraman değilim. Kendi aptallığından. Zerrin omuz silkip koltuğun üzerinde bağdaş kurdu. Evet, aptalım ki seni adam yerine koyup konuşuyorum. Şimdi çöz o bacaklarını ve defol git. Aslı yerinden fırladığı gibi Zerrin'i tüm itirazlarına kulak tıkayarak çekiştire çekiştire evden dışarı attı. Bünyesi onu reddediyordu. İnsanın bu kıza belli bir süreden fazla tahammül etmesi imkansızdı. Ne yapıp edip bir süre sonra karşısındakine doz aşımı hissi veriyordu. Bugün de aynı şeyi yapmış, yavaş yavaş zehirli bir hal almıştı. Karşısındakinin tüm hücrelerine nüfuz etmeden ve her konuda kahrolasıca fikirlerini söylemeden asla durmayı bilmiyordu. Allah korusun, onunla Amerika'ya falan uçmak insanı delirtirdi herhalde. Zerrin'in küskün ayak seslerini dinlerken gözü telefona ilişti. İçinden Ömer'i aramak ve ana avrat küfretmek geliyordu. Oysa benzer durumlarda kalan arkadaşlarına asla böyle şeyler yapmamalarını söylerdi hep. Ama şu anda hatırlayamıyordu. Niye öyle söylerdi ki? Yapmadı. Elbette yapmadı. Arkadaşlarıyla buluştu, eşyaların yerlerini değiştirdi, ağladı, defalarca sinemaya gitti, kendisine iki öğrenci buldu, dokunaklı kavuşma sahneleri hayal etti, fallar baktırdı, kedi aldı, olmayacak sevişmeler düşledi, kedi kaçtı, kitap okudu, nefret etti, yemek yaptı, apartman toplantısına katıldı, kendine acıdı, kendine kızdı, kendine küstü, Nalanların yazlığına tatile gitti, denize girdi, sırtı soyuldu diye üzüldü, karpuz peynir yedi. Küçük valizini sürükleyerek apartmandan içeri girdi. Aslında valiz omuza asılabilen cinstendi ama güneşten yanan yerleri acıdığı için sürüklemeyi seçmişti. Askılı keten elbisesi değdiği yeri yakıyordu. Ama asıl dert ayaklarının üzeriydi. O kadar fena haldeydiler ki Nalan'ın çocukluk tokyolarıyla dönmek zorunda kalmıştı. Merdivenlerde tokyoları çıkarıp eline aldı ve kendi katına kadar çıplak ayak tırmandı. Hijyende bir yere kadardı. Kapının kenarına iliştirilmiş beyaz zarfı gördüğünde çantasında anahtar arıyordu. Anahtarını bulmak genelde 3-4 dakikasını alırdı ve Nalan'a göre bu embesillik göstergesiydi. Aramayı bırakıp zarfı açtı. İçinde saman kağıdına yazılmış bir not vardı. Her saniye seni düşünüyorum. Lütfen ara. Ömer. 14. Ne yapacağını bilemeden merdivene oturdu. Oysa içinden koşmak geliyordu. Mutluluktan delirmekle delirmemek arasında sıkışıp kalmıştı. Hayatın birkaç saniye içinde koca bir yükten bir sevinç çığlığına dönüşmesi olacak şey değildi. Oturduğu serin taştan kalkıp kaderin garip bir oyunuyla anahtarını elini çantasına atar atmaz buldu. Günlerdir kapalı kalan ev onu boğucu bir sıcakla karşıladı. Koşarak bütün camları açtı ve pencerelerden giren bir nebze de olsa daha serin havayı içine çekti. Sıcak güzeldi, serinlik güzeldi, evi güzeldi. Şu aniden içeriye sızan kara sinek bile güzeldi. İstenmediğini sanmanın egosunda açtığı yaralar akıl almaz bir hızla iyileşivermişlerdi. Birisinin iki satırıyla dünyasının aydınlanmasında endişe edilecek bir taraf görmeden kendisine çay yaptı. O satırlarda Ömer'in de acı çektiğini hissettiren koku vardı. Bunun verdiği hazzı içine çekti. Onu aramak için acelesi yoktu. Bu dakikaların tadına varmak istiyordu. Haftalardır ilk defa adam gibi acıktığını hissetti. Daha yarım saat önce ayrıldığı Nalan'ı aradı ve favori lokantalarında buluşmak üzere sözleştiler. Nalan arkadaşının bülbül gibi şakıyan sesi ve hemen buluşmaktaki ısrarı karşısında şaşkına dönmüştü ama itiraz etmedi. Onlardaki bir haftalık tatil süresince ortalıkta canlı cenaze gibi dolaşan Aslı'nın tekrar fanilerin arasına dönmesine sevinmişti. Buluştuklarında Aslı'nın pırıl pırıl parlayan gözleri ve neşeli kahkahalarıyla manik belirtiler gösterdiğini düşündü. Tozutmanın bir sebebi vardır herhalde dedi, kendini boynuna atlayan Aslı'dan kurtarmaya çalışırken. Bana not bırakmış, Bak işte burada, okusana, dedi Aslı ve kağıdı arkadaşının önüne sürdü. Vay, çok romantik. Kusabilir miyim? Gıcıklık yapma, sevinmedin mi? Nalan sadece baktı. Aşık bir insanı aklı selime davet etmenin ne kadar beyhude olduğunu biliyordu. Jülide'nin dediği gibi aşk şeytanın kemendiydi. İnsanı kıskıvrak yakalar, elini kolunu bağlar, her türlü deliliği yaptırırdı. Bir kez bu kementle yakalananı ne ahlak, ne gurur, ne de mantık yola getirebilirdi. Nalan ağzına tıktığı kocaman ekmek parçası yüzünden zorlukla konuşarak, hiçbir şey söylemeyeceğim. Yoksa ileride ağlayacak bir omuz gerektiğinde gurur yapar, bana gelmezsin, dedi. Yemekten sonra Bağdat Caddesi'ne dolaşıp zaman öldürmeyi düşündüler ama Aslı'nın birer kor parçası gibi yanan ayakları buna izin vermeyince ayrılıp evlerinin yolunu tuttular. Aslı Ömer'i aramayı elinden geldiğince geciktirmek istiyordu. Çünkü onu aramak bu ilişkiyi resmen başlatmak anlamına gelecekti ve ondan sonra kum saati çalışmaya başlayacaktı. Doğmak nasıl ölüme doğru koşmaksa, her beraberlik de ilk anından itibaren kendi sonuna doğru ilerlerdi. İhanet, sıkıntı, hayat ya da ölüm sizi ayırana dek. Ertesi sabaha kadar bekledi. Tüm zamanların en iyi uykusundan uyanıp evin içinde birkaç saat amaçsızca gezindikten sonra telefonun başına çöktü. Ahizeyi kaldırdı. Sinyal sesiyle karşılıklı birkaç prova yaptıktan sonra o sıralarda son günlerini yaşayan bej renkli telefonda Ömer'in iş numarasını çevirdi. Sekreter kız bezgin bir pazartesi sesiyle cevapladı ve Ömer'i bağladı. Onun sesini duymak mucize gibiydi. Ama sesinin titrediğini duymak mucizenin ta kendisiydi. 15. Her şey çok çabuk oldu. Ömer yaklaşık bir saat sonra çıkıp geldi ve kapının önünde sarılıp dakikalar boyu öylece kaldılar. Ömer ona seni seviyorum, dedi. Aslı güldü. Ömer gerçekten, dedi. Bu kez Aslı ağladı. Akşama doğru tüm şehri kavuran sıcağa rağmen sarılmış yatarlarken konuşacak cesareti buldu. Evlisin değil mi? Evet, dedi Ömer gergin bir sesle. Jülide'nin haberi var mıydı? Evet. Peki neden bana söylemediğini biliyor musun? Evet. Kerpeten getireyim mi, kendin anlatır mısın? Ömer doğrulup yatağın kenarına oturdu. Aslı da yattığı yerden gözlerini duvardaki bir lekeye dikip, kardeşim falan çıkmazsın umarım, dedi. Yok, o kadar değil, diye cevapladı Ömer. Sadece Dalia ile evliyim. Aslı sıçrayarak yataktan kalktı ve dehşet içinde Ömer'e bakarak beklediğinden çok daha yüksek çıkan bir sesle bağırdı. Ne? Yalan rüzgarı mı bu be? Yuh yani. Dalia Jülide'nin en gözlü öğrencisiydi. Aslı onunla 12 sene önce bu eve ilk geldiği günlerde tanışmıştı. 18-19 yaşlarında olmalıydı o zamanlar. Solgun görünüşlü, son derece zarif ve içine kapanık bir kızdı. 7 yaşından beri ona ders veren Jülide'ye tutku derecesinde bağlıydı. Dersi olmayan günlerde de sık sık uğrar ve saatlerce kalırdı. Aslı geldikten bir sene kadar sonra Dalia bir adama aşık olmuştu. Ailesi bu ilişkiye şiddetle karşıydı çünkü Museviydiler. Kıyametler kopmuş, kızcağız günler geceler boyu gözyaşı dökmüştü ama aile Nuh demiş, peygamber dememişti. Dalia önce büyük adaya gönderilmiş, ardından bu sürgün mesafesi yeterli bulunmamış olacak ki gözünü İsrail'de açıvermişti. Bu dönemde Jülide ona yardım etmek için elinden geleni yapmıştı. Aileyle defalarca konuşmayı denediyse de hiçbir sonuç elde edememişti. Genç aşıklar ancak Jülide vasıtasıyla iletişim kurabiliyorlardı. Jülide kendi mektuplarının içinde sevgililerin mektuplarını ulaştırıyor ve telefon trafiklerini ayarlıyordu. İşin sonunda sevgilisi Tel Aviv'e gidip Dalia ile dönmeyi başarmıştı. Jülide'nin nikah şahidi olduğu küçük bir törenle evlenmişlerdi. Aslı'nın bildiği kadarıyla ailesi kızı asla bağışlamamıştı. Yıllar önce Dalia'nın sevgilisini bir kez görmüştü. Ama onunla Ömer arasında bir bağlantı kuramadı. Daha ince, daha uzun bir genç adam vardı hatıralarında. Aslı ilk kez teyzesine dair bir hayal kırıklığı hissetti. Dalia Jülide'nin kızı gibiydi. İkisi piyanonun başına çökerler, bakıp usanmadan çalışırlardı. Onların yakınlığını kıskanırdı bazen. Normal ders sürelerini fersah fersah aşmak Jülide'nin umurunda bile olmazdı. Böylesine sevdiği bir genç kızın onca zorlukla elde ettiği bir adamı elinden almak, tuhaf şeyler yapmayı gelenek haline getirmiş olsa da Jülide'nin tabiatına aykırı görünüyordu. Yoksa hiçbir şey onun tabiatına aykırı değil miydi? Aslı bir keresinde teyzesinin kahkahalar atarak şöyle söylediğini hatırladı. Elbette benim de prensiplerim var. Örneğin sevgililerimin arkadaşlarıyla birlikte olabilirim. Ama arkadaşlarımın sevgilileriyle olmam.
Ayrım sonu.